Ayrım 40.
Kızartalım dereanı. Domuz pirzolamız var. Doğru da tavuğu at. Bir de soğan köyü at. Çocuklar çıkıp yıkanın. Gelirken de bir kova su getirin. Nerede Ruti ile Winfield? Yıkanmaları gerek. Birer kutu bisküvi aldılar da diye anlattı Ana Razovşarı'na. Birer koca kutu. Erkekler dereye yıkanmaya gittiler. Razovşar'ın patatesleri tavanın içine doğruyor, bıçağın ucuyla karıştırıyordu. Birden Brenda yana doğru çekildi. Tıknaz, ter içinde bir surat içeriye baktı. Nasıl gitti sizin işler bugün Bayan Jones? Ana arkasını döndü. Aa, iyi akşamlar Bayan Van Wright. İyi iş oldu. 3,5 tuttu. Daha doğrusu 3,57. Biz $4 topladık. Ana, elbette diye karşılık verdi. Siz daha kalabalıksınız. Tabii, Jones da büyüyor. Domuz pirzolası yiyorsunuz bakıyorum. Winfield kapıdan içeri süzüldü. Ana, sus bir dakika. Evet, bizde erkekler domuz pirzolasına bayılıyor. Ben domuz pastırması pişiriyorum dedi Bayan Van Wright. Koku geliyor mu buraya? Gelmiyor. Bu soğanlarla patatesler kızarırken almıyorum. Yanıyor diye bağırdı Bayan Van Wright. Başı birden Brandon'ın gerisinde kayboldu. Ana dedi Winfield. Ne var? Bıktın mı bisküvilerden? Ana, Ruti söyledi. Neyi söyledi? Tom'u. Ana ona baktı kaldı. Söyledi mi? Hemen onun karşısına diz çöktü. Winfield, kime söyledi? Winfield'e bir utanç duygusu geldi. Geri geri gitti. Birazcığını söyledi. Winfield, çabuk söyle ne dedi? Ruti, yani Ruti bisküvilerini bitirmedi. Birazını sakladı. Azar azar, yavaş yavaş dedi. Eski zamandaki gibi. Sonra bana döndü. Herhalde içinden keşke ben de saklasaydım diyorsundur dedi. Winfield diye bağırdı anı. Anlat çabuk. Perdeye doğru ürkek bakışlarla baktı. Rosa Shen, sen git. Bayan Van Wright'ı lafa tut. Bizi dinlemesin. Ya bu patatesler ne olacak? Ben bakarım onlara. Sen gitmene bak. O perdenin ardından dinlemesini istemiyorum. Kız vagonun içinde sesli adımlarla yürüdü. Asılı Brandon'ın yanından geçti. Anı, evet Winfield, şimdi anlat dedi. Dedim ya, birazcığını yedi. Yavaş yedi. Her birini ikiye böldü, daha uzun sürdürdü. Evet, çabuk anlat. Birkaç çocuk geldi. Onlar da bisküviden kapmak istediler ama Ruti tıkındı tıkındı onlara da hiç vermedi. Hepsi kızdılar. Bir tanesi bisküvi kutusunu elinden kaptı. Winfield, çabucak ötekini anlat bana. Anlatıyorum işte. Ruti kızdı, onları kovaladı. Bir vurdu, iki vurdu. Sonunda kocaman bir kız geldi, onu bir ip atakladı. Çok kötü vurdu. Ruti ağladı, bağırdı. Ağabeyimi çağırırım, seni öldürür dedi. Koca kız da ya öyle mi dedi. Benim de ağabeyim var dedi. Winfield anlatırken soluk soluğa kalmıştı. Sonra kavga ettiler. Koca kız Ruti'ye bir şamar patlattı. Ruti de benim ağabeyim senin ağabeyini öldürür dedi. Koca kız ya benim ağabeyim seninkini öldürürse dedi. O zaman Ruti de bizim ağabeyimiz zaten iki adam öldürdü dedi. Sonra koca kız ya öyle mi dedi. Sen yalancının tekisin dedi. Ruti de demek öyle dedi. Bizim ağabeyimiz adam öldürdükten sonra kaçtı şimdi saklanıyor. Senin ağabeyini de bal gibi öldürür dedi. Sonra birbirlerine küfür ettiler. Ruti bir taş attı. Koca kız onu kovaladı. Ben de eve geldim. Ah Allah'ım dedi Ana bitkin bir halde. Ah ulu tanrım ne yapacağız şimdi? Elini alnına dayadı gözlerini ovaladı. Ne yapacağız şimdi? Duyulayan sobadan bir yanık patates kokusu dur yükseldi. Ana makine gibi bir hareketle onları çevirdi. Rosa Shen diye seslendi. Kız perdenin yanında belirdi. Gel şu yemeklere bak biraz. Winfield sen çık Ruti'yi bul buraya getir. Dövecek misin Ana diye sordu olan çıkumutla. Hayır işe yaramaz. Ne diye yaptı bunu Allah bilir. Hayır dövmek işe yaramaz. Koş onu bul buraya getir. Winfield kapıya doğru fırladı. O sırada kalastan yukarı tırmanmakta olan üç erkekle karşılaştı. Yana çekilip yol verdi. Ana alçak sesle baba seninle konuşmam gerek dedi. Ruti birkaç çocuğa Tom'u saklandığını söylemiş. Ne? Söylemiş. Kavga ediyorlarmış söyleyivermiş. Vay namussuz köpek. Yo ne yaptığını bilmesine olanak yok. Bak baba seni burada beklemeni istiyorum. Ben gidip Tom'u bulmaya çalışacağım. Ona söyleyeceğim. Dikkatli ol demek zorundayım ona. Sen buradan bir yere ayrılma baba. Göz kulak ol her şeye. Ben ona biraz da yemek götüreyim. Peki diye razı oldu baba. Sen Ruti'ye bu yaptığın işten hiç söz etme. Ben konuşurum onunla. Tam o anda Ruti peşinde Winfield da kapıdan girdi. Üstü başı çok kirlenmişti. Ağzı yapış yapış burnu hala kanlıydı. Utanmış korkunç bir hali vardı. Winfield zafer kazanmış bir havada yürüyordu onun ardından. Ruti öfkeli bakışlarla çevresine bakındı. Sonra vagonun köşesine yürüyüp sırtını dayadı. Duyduğu utanç da öfke birbirine karışıyordu. Winfield söyledim ona ne yaptığını dedi. Anne çinko tabaklardan birine iki pirzolarla biraz patates koyuyordu. Sus Winfield dedi. Onun da duygularını daha beter incitmeye gerek yok. Rütü birden vagonun köşesinden fırladı, Alda'nın beline sarıldı. Yüzünü onun kendine gömdü. Tüm vücudu boğuk kıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Alda onun kollarını çözmeye çalıştı ama küçük kızın parmakları mengenin gibi sarılmıştı onu. Alda'nın küçük başın arka tarafındaki saçları yavaşça okşadı. Omuzlarına pat pat vurdu. Sus dedi. Bilmeden yaptın. Rütü kirli, gözyaşı lekeli kendi suratını kaldırdı. Bisküvi kutumu çaldılar diye bağırdı. O eşek kadar koskoca kız vurdu bana. Bir kere daha hıçkırı hıçkırı ağlamaya koyuldu. Sus dedi Ana. Öyle konuşma. Dur. Bırak bakayım. Ben gidiyorum. Niye dövmüyorsun onu Ana? Bisküvileri ve çatı satmaya kalkışmasaydı hiç de olmayacaktı bunlar. Sen kendi işine bak bakalım dedi Ana Winfield'i öfkeyle. Birazdan da yer sen kendini yiyeceksin. Bırak Ruti. Winfield rula yapılmış bir şiltenin üzerine oturdu. Ayrıya alaycı budala gözlerle baktı. Kendini iyi bir savunma mevkii ayarlamaya çalışıyordu. Çünkü Ruth ilk fırsatta üstüne atlayacaktı onu. Bunu biliyordu. Ruth çok sessiz, kalbi kırılmış durumda vagonun öte ucuna doğru yürüdü. Anne çinko tabağın üzerine bir gazete örttü. Ben gidiyorum artık dedi. Can amca sen kendin bir şey yemeyecek misin diye sordu. Daha sonra dönünce. Şimdi boğazımdan geçmez. Anne açık duran kapıya doğru yürüdü. İlk kalasta kalmamak için kendini dengeledi. Vagonların dere tarafındaki yanında çadırlar bitişik bitişik kurulmuş, ipleri birbirinin üzerinden aşıyordu. Aynı kaza iki çadırın dipi geçiyordu. Bezlerin gerisinden içeride yanan ışıklar görünüyor, bacalar duman kusuyordu. Kadınlar, erkekler kapılarda durmuş çene çalmaktaydılar. Çocuklar deli gibi sağa sola koşturuyordu. Anne çadırların önünden güvenli ve görkemli adımlarla yürüdü. Arada sırada tanıyanlar da çıkıyordu onu. İyi akşamlar Bayan Jolt, iyi akşamlar. Bir yere bir şey mi getiriyorsunuz Bayan Jolt? Bir arkadaşımız var, ondan ekmek almıştım geri vereceğim. Sonunda son çadıra ulaştı. Durup arkasına baktı. Kampın üzerinde hafif bir aydınlık vardı. Konuşmalar mırıltı halinde duyuldu. Ara sıra sert bir ses diğer sesleri bastırmaktaydı. Havayı duman kokuları dolduruyordu. Birisi yavaşça armonika çalıyor, etkiyi artırmak için aynı ezgiyi defalarca tekrarlıyordu. Ana dere boyundaki söğütlerin arasına dalıverdi. Biraz içeri kaydı, bekledi. Peşinden kimse geliyor mu diye dinledi. Bir erkek askılarını düzelterek pantolon düğmelerini ilikleyerek kampa doğru gidiyordu yol üzerinden. Anne hiç kıpırdamadı. Adam onu görmeden geçti. Anne 5 dakika kadar bekledikten sonra doğruldu, dere kenarındaki yola ilerledi. O kadar sessiz gidiyordu ki suyun şırıltısı bile onun adım seslerini bastırıyordu. Derede yanı başındaki patikada sola doğru kıvrıldı. Sonra otoyola yaklaşırken yine sağa döndü. Yıldızların gri ışığında Anne yamacı da kare yuvarlak kün kazımı da görebiliyordu. Tom'un yemeğini her akşam bıraktığı yerde orası. Dikkatli adımlar ilerledi, paketini kovuğa soktu, oraya bırakılmış boş tabağı aldı. Tekrar söğütlerin arasına girdi, oturdu, beklemeye başladı. Dallar arasından Kink'in kapkara boşluğunu görebiliyordu. Dizlerini kucakladı, sessizce oturdu. Birkaç dakika sonra gür çalılar hayata dönüverdi. Tarla fareleri yapraklar üzerinde dikkatli ilerlemeye başladılar. Bir kokarca patika boyunca hızlı hızlı koştu, kokusunu yanı sıra sürükledi. Birden söğütler hafif bir rüzgarla kıpırdadı. Sanki deniyordu rüzgar o söğüt dallarını. Sonra birden bir hızlı esinti geldi, ağaçları sarstı, bir sürü yaprak yerinden kopup düştü. Anne o yaprakların başına, omuzlarına konduğunu duyuyordu. Gökyüzünde şişko, kara bir bulut yıldızları sile sile ilerledi. Yere iri yağmur damlaları serpildi. Dökük yaprakların üzerinde ses duyuldu. Sonra bulut uzaklaştı, yıldızlar tekrar ortaya çıktı. Anne ürperdi. Rüzgar geçip gitti, çalılığı kendi haline bıraktı. Ama ağaçların hışırtısı dere boyunca devam ediyordu. Geriden kampın oradan bir kemanın ezgisini aramakta olduğu duyuldu. İnce sesi içe işledi. Ana sol taraftan yaprakları hışırtatan ürkek ayak seslerini duydu. Ellerini dizlerinden çekip başını kaldırdı. Daha iyi duymaya çalıştı. Hareket kesildi, epey bir süre sonra yeniden başladı. Bir asma kuru yapraklarını sert bir sesle salladı. Ana kara bir gölgenin tümke yaklaştığını gördü. Kara delik bir an görünmez oldu. Sonra gölge çekildi. Anne alçak sesle Tom diye seslendi. Gölge hareketsiz durdu. Öyle hareketsiz, yere öyle yakındı ki belki de kesik bir ağaç kütüğüydü. Anne bir daha seslendi. Tom, ah Tom. O zaman kıpırdadı gölge. Sen misin Anne? Buradayım. Ayağa kalktı, ona doğru yürüdü. Gelmemeliydin dedi Tom. Seni görmek zorundaydım Tom. Seninle konuşmam gerek. Burası yola çok yakın, biri gelebilir. Senin bir yerin yok mu Tom? Var ama eğer yani biri seni benimle görürse bütün ailenin başı derde girer. Mecburum Tom. Öyleyse gel, sessiz gel. küçük dereyi geçti. Suyun içinde adımlarına pek dikkat etmiyordu. Anladığını izledi. Tom çalılar arasına daldı. Öbür taraftaki tarlaya çıktı. Sürünmüş topraklar üzerinde yürüdü. Pamukların kararmakta olan sapları yerde sert sertti. Saplara bir iki pamuk kozası yapışmıştı. Çeyrek mil kadar tarlanın kenarı boyunca yürüdüler. Sonra Tom tekrar çalılara saptı. Koca bir böğürtlen kümesine yaklaştı, uzandı. Bir tutam sarmaşığı yana çekti. Emekleyerek girmen gerek dedi. Anne diz çöküp ellerini yere dayadı. Dizlerinin altında kumları hissediyordu. Az sonra böğürtlenlerin dalları ona artık değmez oldu. Yerde dizleri Tom'un battaniyesine değdi. Tom sarmaşıkları tekrar düzeltti. Mağaranın içi kapkaranlık oldu. Neredesin anne? Burada, hemen burada. Yavaş konuş Tom. Dert etme, epeyden beri tavşan gibi yaşıyorum ben. Tom'un yemeğin üzerindeki kağıdı açmakta olduğunu duydu. Domuz pirzolası dedi anı. Yanında da kızarmış patates. Bunu tanırım. Üstelik hala da sıcak. Anı onu hiç göremiyordu bu karanlıkta. Ama çiğneme, ısırma, yutma seslerini duyabiliyordu. Saklanma yerim oldukça iyi dedi Tom. Anı tedirgin. Tom, Ruti seni söylemiş deyiverdi. Onun birden yutkunduğunu duydu. Ruti mi? Ne diye? Pek kendi suçu sayılmaz. Kavga etmiş, kızın birine benim abim senin abini döver demiş. Bu işler nasıldır bilirsin. Sonra da abinin adam öldürdüğünü, saklanmakta olduğunu söylemiş. Tom kıkır kıkır güldü. Ben de hep John amcamı çocukların peşine salmaya çalışırdım ama hiç gitmezdi. Çocuk lafı bunlar Anna, zarar etmez. Yo, değil dedi Anna. O çocuklar da konuşur, aileleri duyar, onlar başkalarına söyler. Çok geçmeden adam çıkarır seni aramaya başlarlar Tom. Ne olur ne olmaz belki doğrudur derler. Gitmen gerek Tom. Ben ta başından demiştim zaten. Birisi seni yemeği bırakırken görür diye korktumdu. Sonra da sürekli izlerler diye düşündümdü. Biliyorum. Ama ben seni yanımda istiyordum. Korkuyordum senin için. Seni göremedim, şimdi de göremiyorum. Yüzün nasıl? Hızla iyileşiyor. Yaklaş bana Tom. Dokunayım elimle. İyice yaklaş. Tom emekleyerek yaklaştı. Anna'nın uzanan eli onun başını buldu. Parmakları karanlıkta onun burnunu yokladı. Sonra sol yanar üzerinden kaydı. Çok kötü iz kalmış Tom. Burnun da çarpık. Belki de isabet oldu. Kimse beni tanıyamaz belki. Bir de parmak izim alınmamış olsa bayağı sevinirdim. Yemeğini yemeye devam etti. Sus dedi Anna. Dinle. Rüzgar Anna. Yalnızca rüzgar. Dere boyundan esiyordu. Ağaçların dalları yaprakları şırdadı. Anna Tom'un sesinin geldiği tarafa daha da yaklaştı. Sana tekrar dokunmak istiyorum Tom. Kör gibiyim. Ortalık öyle karanlık ki. Hatırlamak istiyorum. Yalnız parmak uçlarım hatırlasa bile gitmen gerek Tom. Öyle. Ta başından biliyordum. Oldukça iyi kazandık. Ben gizli gizli para biriktiriyordum. Uzat elini Tom. $7 var burada. Sizin paranızı almam dedi Tom. Ben idare ederim nasılsa. Uzat elini dedim Tom. Senin paran olmadı mı benim gözüm uyku girmez. Belki bir otobüse binmen gerekir. Ya da bir şey lazım olur. Uzak bir yere gitmeni istiyorum. 300-400 mil uzağa. Almam yine de. Tom dedi Anna sert bir sesle. Bu parayı alacaksın duyuyor musun beni? Bana acı çektirmeye hakkın yok. Haksızlık ediyorsun. Belki büyük kentlerden birine gidersin diye düşündüm. Los Angeles'a belki. Seni orada aramak dünyada akıllarına gelmez. Dedi Tom. Bak Anna. Ben gece gündüz tek başıma saklanıyorum burada. Biliyor musun kimi düşündüm hep? Casey. Çok konuşurdu. Canımı sıkardı benim. Ama şimdi onun söylediklerini düşünüyorum da bakıyorum hiçbiri aklımdan çıkmamış. Bir zamanlar ıssız yerlere gidip kendi ruhunu bulmaya çalıştığını söylerdi. Sonunda kendi öz ruhu sayılabilecek bir ruhu olmadığını anlamış. Koskoca bir ruhun bir küçük parçası onunmuş. Issız yerler iyi değildir derdi. Çünkü kendi payı olan o küçük ruh parçası diğer ruhların arasında olmadıkça, bütünün yanında olmadıkça hiçbir işe yaramıyormuş. Nasıl hatırlıyorum hepsini çok garip. Dinlediğimi bile sanmıyordum. Ama şimdi anlıyorum. İnsanoğlu tek başınayken bir halk değildir. İyi adamdı dedi Anna. Tom devam etti. Bir zamanlar kutsal kitaptan bir şeyler söylemişti. Hiç de kutsal kitap değildi oysa. İki kere söyledi hatırlıyorum. Vaiz bölümündenmiş dediydi. Nasıl bir şeydi Tom? Şöyle. İki birden iyidir. Çünkü emeğine daha iyi karşılık alır. Düşerlerse biri ötekini kaldırır. Ama düştüğünde yalnız olanın vay haline. Çünkü yanında ona yardım edecek kimse yoktur. Bazı da vardı. Devam et dedi Anna. Devam et Tom. Biraz daha var. İki kişi birlikte yatarsa sıcak olur. Ama bir kişi tek başınasına bilir mi? Ve biri onu ezmeye kalkarsa, iki kişi olursa karşı koyabilir ve üç katlı bir ip kolay kolay kopmaz. Bunlar kutsal kitaptan mı? Teyze öyle dedi. Vaiz bölümünden dedi. Sus, dinle. Rüzgar Anna. Rüzgarı tanırım. Düşünmeye başladım. Anna, vaazların çoğu aramızda her zaman bulunacak yoksullarla ilgili. Eğer hiçbir şeyin yoksa ellerini kavuştur, bekle. Ölünce altın tabaklar içinde dondurmalar sunulacak sana diyor. Bu vaiz kalkıyor, iki kişi emeğine daha iyi karşılık alır diye yazıyor kitaba. Tom dedi Anna, sözü nereye vardırmaya çalışıyorsun sen? O uzun süre sessiz kaldı. Devlet kampında durum nasıldı onu düşündüm. Bizimkiler nasıl kendi kendilerini yönetiyorlardı? Bir kavga çıkacaksa onu da kendileri çözüyorlardı aralarında. Tabancayla dolaşan polisler yoktu ama düzenimiz polisi düzenden çok daha iyiydi. Neden aynı şeyi her yerde yapmayalım onu merak ettim. Kendimizden olmayan tüm polisleri atalım aramızdan. Hep birlikte kendimiz için çalışalım. Kendi toprağımızı biçelim. Tom diye tekrarladı ana. Ne yapacaksın? Kesinin yaptığını dedi Tom. Ama onu öldürdüler. Öyle. Yeterince hızlı eğilemedi. Yasaya karşı çıkmıyordu ana. Ben çok düşündüm. Domuzlar gibi yaşayan insanlarımızı, Madas'a bırakılan o verimli toprakları, çeyrek milyon dönüme sahip adamı, ona karşılık açlıktan ölen yüzlerce bin çiftçiyi düşündüm. Acaba bizimkiler hep bir araya gelse, o adamlar gibi bağırsa, bu çiftliğinde bağıranlar yalnızca birkaç kişiydi. Ana, Tom dedi, peşini bırakmazlar, yok ederler seni, genç Floyd'a yaptıkları gibi. Zaten düşecekler peşime, hepimizin peşindeler, bizimkilerin tümünün. Kimseyi öldürmek niyetinde değilsin ya Tom. Hayır. Ama diyorum ki, nasılsa yasa kaçağı olduğuma göre belki ben, Allah kahretsin, daha doğru dürüst planlayamadım anı. Üstüme varma daha, üstüme varma. Kömür gibi kara mağarada sessizce oturdular. Anı sonunda, senin haberini nasıl alacağım diye sordu. Seni öldürseler haberim olmaz. Canını yakabilirler, nereden bileceğim ben? Tom rahatsız bir sesle güldü. Belki de Casey'nin dediği gibi, insanın ruhu tek başına bir işe yaramıyor. Ancak büyük bir bütünün parçası. O zaman ne olacak Tom? O zaman mesele yok artık. O zaman ben karanlıkta her yerde olurum. Nereye baksam orada. Aç insanların bir lokma bulması uğruna nerede bir kavga çıkarsa orada olurum ben. Nerede polis birini döverse orada olurum. Casey de bilseydi bunu keşke. İnsanların öfkelendiği zaman kopardığı çığlıkta olurum. Sonra bir çocuğun karnı açken yemeğin hazırlanmakta olduğunu bildiği zamanki gülüşünde olurum. İnsanlarımız kendi ettiklerini yedikleri, kendi yaptıkları evlerde oturmaya başladıkları zaman da yine orada olurum. Anlıyor musun? Allah'ım, ben de kendi gibi konuşmaya başladım. Onu o kadar çok düşünmekten oluyor besbelli. Bazen görüyorum bile sanki onu. Anlamıyorum dedi Anna. Bilemiyorum aslında. Ben de öyle dedi Tom. Bunlar öylece düşündüğüm şeyler. İnsan kıpırdamadan oturduğumu epey düşünüyor. Senin artık dönmen gerek Anna. Al parayı o halde. Tom biraz sessiz kaldı. Peki dedi sonunda. Hem Tom daha sonra işler yatıştığı zaman geri dönersin. Bizi bulursun değil mi? Tabii, artık gitsen iyi olur. Dur, ver bana elini. Onu çıkış yerine doğru götürdü. Anna'nın parmakları onun bileğine sarıldı. Tom sarmaşıkları yana çekti, onun peşinden kendi de çıktı. Tarlanın kenarından yürü. Bir firavun inciri göreceksin. Orada derenin karşı tarafına geç. Güle güle. Hoşça kal diyerek hızlı uzaklaştı Anna. Gözleri ıslaktı, yanıyordu ama ağlamıyordu. Ayak sesleri duyuluyordu. Dikkatsiz basıyordu kuru yapraklara. Uyurken karanlık gökyüzünde yağmur damlaları düşmeye başladı. İri seyrek damlalar, kuru yapraklarda yüksek sesler çıkarıyordu. Anne ıslak çalılar arasında durdu, hareketsiz kaldı. Olduğu yerde döndü, gerisin geri sarmaşıklı boğutlanlara doğru üç adım attı, sonra yine durdu. Dönüp hızla vagonlar kampına doğruldu. Dost doğru kümkün oraya indi. Karşıya geçti, yola tırmandı. Yağmur geçmişti artık. Ama gökyüzü hala karanlıktı. Arkasında yolun üzerinde ayak sesleri duydu, ürkerek döndü. Soluk bir fenerin ışığı yolun üzerinde oynaştı. Anne geri döndü, eve doğruldu. Bir anda arkadan bir adam ona yetişti. Nazik davranıp fenerini aşağıya dönük tuttu. Anne'nin yüzüne tutmadı. İyi akşamlar dedi. Merhaba diye karşılık verdi Anne. Galiba biraz yağmur yağacak. Umarım yağmaz. Hasat durur. Oysa ihtiyacımız var. Benim de var. Buradaki kampta mı kalıyorsunuz? Evet bayım. İkisinin ayak sesleri yolda birlikte çınlıyordu. Benim 5 dönüm kadar pamuğum var. Biraz geç oldular ama şimdi artık toplanmaya hazırlar. Gideyim de birkaç hasat işçisi bulayım dedim. Bulursunuz. Mevsim neredeyse kapanıyor. Umarım. Benim yerim 1 mil kadar şu tarafta. 6 kişiyiz dedi Anna. 3 erkek, ben, 2 de çocuk. Ben bir lafa koyarım. 2 mil. Şu yolda. Sabaha orada oluruz. İnşallah yağmur yağmaz. İnşallah dedi Anna. 5 dönümü toplamak pek uzun sürmez. Ne kadar çabuk biterse o kadar sevinirim. Pamuğum zaten geç kaldı. Erken ekememiştik. Ne para veriyorsunuz bayım? 90 sent. Biz geliriz. Duyduğuma göre gelecek yılı ücret 75'e hatta 60'a düşecekmiş. Ben de öyle duydum. Patırtı çıkacak dedi Anna. Tabii biliyorum. Benim gibi küçük bir çiftçi hiçbir şey yapamaz. Ücreti dernek saptar. Biz uymak zorundayız. Uymadık mı çiftliğimiz gidiverir elimizden. Hep küçük çiftçileri oluyor olanlar. Kampa varmışlardı. Sabaha geliriz dedi anı. Burada fazla iş kalmadı. Sonuncu vagona yürüdü. Rampaya tırmandı. Lambanın solgun ışığı vagonun içine kasvetli gölgeler düşürüyordu. Baba ile John amca yaşlı bir adamla birlikte sırtlarını duvara dayayıp çömelmişlerdi. Merhaba dedi anı. İyi akşamlar Bay Van Wright. Adam düzgün hatta yüzünü kaldırdı. Gözleri yay gibi taşlarının altında iyice çukurdu. Saçları mavimsi beyaz azıcıktı. Çenesini ve yanaklarını gümüş rengi bir sakal örtüyordu. İyi akşamlar bayan dedi. Yarına hasadımız var diye duyurda bulundu ana. Bir mil kuzeydi, 5 dönüm. Baba, kamyonu alsak iyi ederiz herhalde dedi. Daha uzun süre toplarız. Van Wright başını hevesle kaldırdı. Biz de toplayabilir miyiz? Elbette. Bir adama rastladım. Birlikte biraz yürüdük. Buraya işçi bulmaya geliyormuş. Pamuk hemen bitti. Az kaldı. Hep ikinci tarama. İkinci taramada insanın para kazanması çok zor. İlkinde iyi toplamış oluyor herkes. Ana, kamyonda bizimle gelebilirsiniz dedi. Benzin parasını karışırız. Vallahi çok teşekkür ederiz bayan. İki tarafa da yararlı dedi ana. Baba konuştu. Bay Van Wright'in bir sorunu var. Bize ondan gelmiş. Tam onu konuşuyorduk. Ne oldu? Van Wright başını yiyip yere baktı. Bizim Aki dedi. Koskoca kız oldu. 16'ya geliyor. Büyüdü de. Güzel kız Aki dedi ana. Baba sonuna kadar dinle diye uyardı. Sizin oğlunuz el ikisi geceleri dolaşıp duruyorlar. Aki iyi sağlıklı kızdır. Bir kocası olmalı. Yoksa başı derde girebilir. Ailemizde hiç bu tür dertlerimiz olmadı. Ama şimdi böyle fakir düştüğümüze göre karım da ben de kaygılanmaya başladık. Ya bir terslik olursa? Ana şiltiyi açıp kenarına oturdu. Şimdi de dışarıdalar mı diye sordu. Hep dışarıdalar zaten her gece. El iyi çocuktur. Bugünlerde kendini pek ispenç horozu sanıyor ama aslında iyi dengeli çocuktur. Ondan iyisi bulunmaz. Yo, biz elden insan olarak yakınmıyoruz. Seviyoruz onu. Ama karımla beni korkutan şey, kızımız irileşti. Kocaman, kadınsı bir kız oldu. Ya biz gidersek, ya siz giderseniz sonradan Agi'nin başının dertli olduğunu anlarsak. Ailemizde bugüne kadar yüzümüz kara olmadı hiç. Ama alçak sesle, biz de yüzünüzü kara etmemeye çalışacağız dedi.